Ayrım 19, saklı seçilmişler. Soner Yalçın, sayfa 159. AKP yerliye düşman. İnsanoğlu yaklaşık 2.6 milyon yıldır et yiyor. Et zengin besin kaynağı. Tespit. Ana vatanı Tibet olan ve Anadolu'ya 1200 yıllarında Süleyman Şah tarafından getirilen tiftik keçisi Ankara ve çevresinde yetiştirilmeye başlandı. Adı Angora oldu. Osmanlı'da başta Ankara olmak üzere Zir, Çankırı, Beypazarı, Nallıhan ve Kalecik'te 1355 tiftik tezgahı bulunuyor ve her yıl 20 bin top kumaş yurt dışına satılıyordu. Çünkü tiftik yünü dayanıklı ve hafif olma özelliğiyle biliniyordu. Diğer yünlere göre daha parlak ve boyamaya elverişli olan tiftik yünü bu özelliğiyle asırlardır tekstil ve iplik üretiminde ilgi odağı olmuştu. Nem ve soğuğa dayanıklı olan ve az buruşan esnek yapıya sahipti. Batı ülkeleri tarafından elmas iplik ismiyle anılan tiftik yünü Arapça seçilmiş manasına gelen muhayyer kelimesiyle biliniyordu. Tiftik keçisinin yününün en büyük özelliği ise taklit edilmesinin çok zor olmasıydı. İngilizler bu nedenle tiftik keçisini ülkelerine götürmek istiyordu. Yıllar sonra padişah fermanıyla İngiliz sanayi casuslarına damızlık tiftik keçilerinin verilmesi ve ardından İngiliz tekstilinin Osmanlı pazarına hakim olmasıyla Anadolu'daki üretim hızla yok oldu. Bugün Angora keçisinin altın değerindeki tiftiklerini dünyaya İngilizler Angora Goat adıyla satıyor. Dipnot. Sadri Ertem'in Çıkrıklar Durunca adlı romanını okuyunuz. Angora tiftik keçisi besiciliği ve tiftik dokumacılığıyla geçimlerini sürdüren Türkmenlerin padişah fermanıyla İngilizlere damızlık tiftik keçisi verilmesine karşı canlarını ortaya koyarak ayaklanmalarını anlatıyor. AKP'nin fermanıyla Osmanlı padişahı arasında fark var mı sanıyorsunuz? 1928 yılında Türkiye'de 3 milyon 170 bin Ankara keçisi vardı. 1950 yılında bu rakam 3 milyon 966 bine çıktı. 1980 yılında sayı korundu. 3 milyon 658 idi. 2014 yılında Ankara keçisi sayısı 176 bine düştü. Daha da yok olacaklar. Yerlerine klon, koyun Dolly alacak. Türkiye'de hayvancılık nasıl yok edildi? Plastik ete kimler aracılığıyla mecbur edildik? Profesör Doktor Mustafa Kaymakçı yıllardır bu konuları yazar. Tarım konusunda çok makalesini okudum. Ona göre kırmızı et ve süt üretiminin artışı için özellikle 1980'li yıllardan sonra kurulan denklem şuydu. Türkiye hayvancılığı eşittir sığırcılık artı tavukçuluk. Denklem böyle kurulunca salt sığır ve tavuk türü öne çıkarıldı. Bunun nedeni dünyada çok güçlü sığırcılık ve tavukçuluk lobileri, daha doğrusu sığır ve bir önceki bölümde okuduğunuz tavuk sektörünün arkasında Rockefeller gibi küresel şirketler vardı. Bunlar damızlık dahil her türlü girdileri Dünya Bankası'nın sağladığı desteklerden yararlanıp Türkiye'ye sokarak ülkemizi iyi bir pazar durumuna getirmek istedi. Bu doğrultuda Dünya Bankası gibi işbirliği içindeki örgütler aracılığıyla Türkiye'ye sizin süte ve kırmızı ete ihtiyacınız var diye uzun süre ödemeli ve düşük faizlerle kaynaklar açtılar. Tek şartları vardı: sığırlarımızı alın. Dipnot. Batı mutfağında sığır hep hor görülür ve yalnızca et suyu için kullanılırdı. Koyun ve dana aristokrat sofralarının vazgeçilmeziydi. Küresel şirketlerin amaçları içerideki işbirlikçileri de devreye sokularak gerçekleştirildi ve Türkiye'de koyun ve keçi yetiştiriciliği unutuldu. Başlayabilirim. İneklerimize ne yaptılar? Dünyanın kutuplar hariç hemen her yerinde yaşayıp çeşitli seviyelerde et ve süt verebilen 800'den fazla sığır ırkı bulunuyor. Sığırlar dünya süt üretiminin %83'ünü ve et üretiminin de yaklaşık %21'ini sağlıyor. Örneğin dünya süt üretiminin yaklaşık %20'sini üreten AB ülkeleri ile %12'sini üreten ABD sütün neredeyse tümünü sığırdan sağlıyor. Keza dünya et üretiminde AB'nin payı %17.1 ve ABD'nin payı %27.8. AB dünya pazarındaki paylarını artırırken ülkemizde ne oldu? Türkiye'de 1980 yılında 16 milyon sığır varken 2016'da 14 milyona düştü. Türkiye'de 1980 yılında 1.1 milyon manda varken 2016'da 142 bine düştü. Türkiye'de 1980 yılında 49 milyon koyun varken 2016'da 30 milyona düştü. 40 yıl önce bir kişiye bir koyun düşerken günümüzde bu sayı 4 kişiye bir koyun durumuna geriledi. Keçi sayısında azalma daha vahim. Peki neler oluyor? Orta Anadolu'da yerli kara sığırları vardı. Dişiler 200 kilo, erkekler 300 kilo ağırlığındaydı. Az ot ve az samanla beslenirlerdi, uysaldılar. Buzağılama arasında geçen laktasyon süreleri 200 gün, süt verimi 700-900 litre ve süt yağı oranı %4 civarındaydı. Bakım ve besleme şartları iyileştirilirse süt verimi 1200 litreye kadar çıkabiliyordu. Keza Trakya'nın boz ırkı ve Torosların tarçın rengindeki Güney Anadolu kırmızısı unutulabilir mi? Boz asabiydi, sağımı güçtü. Ağırlıkları dişilerde 300-350 kilo, erkeklerde 400-450 kilo kadardı. Laktasyon süresi 180-240 gün, süt verimi ortalama 800 bin litre ve süt yağı %4 idi. Herhalde en tanınmışı Güney Anadolu kırmızısıydı. Siyaha yakın kahverengiydi rengi. Kilis sığırı diye de bilinirdi. Erkek 600 ile 620 kilo, dişi 380 ile 460 kiloydu. Laktasyon süresi 101-482 gün, süt verimi 1875 ile 4675 litre ve süt yağı %2 ile 4.6 arasındaydı. Ve yüksek rakımlı bölgede yaşayan Doğu Anadolu kırmızısı sığırı en tanınmışıydı. Kışa dayanıklıydı. Ağırlıkları dişilerde 300-350 kilo, erkeklerde 400 kilo civarındaydı. Laktasyon süresi 205 gün ve süt verimi ortalama 900 ile 1000 litre ve süt yağı %3,5 civarındaydı. Doğu Anadolu kırmızısı Türkiye'nin en önemli sığır eti kaynağıydı. Besi döneminde günlük 700-800 kilo canlı ağırlık artışı sağlarlardı ve et randımanı %53 civarındaydı. Evet, 4 yerli ırkımız vardı. Yerli ırklar bugün kayboluyor. Yerlerini Hollanda Holstein, İsviçre Brown Swiss Montafon, Belçika Mavisi, İskoç Angus, Hindistan Brahman, Amerikan Brangus, Fransız Chalore, Macar Grey, Fransız Limousin, İngiliz Shorthorn, İtalyan Piedmonteoza, İngiliz Hereford ve benzerleri meşhur ırklar ithal ediliyor. Birçok ilkenin yerli ırkı yokken bizim 4 yerli ırkımız sistematik şekilde yok ediliyor. Bugün ithal meşhur ırklar Türkiye pazarını tümüyle ele geçirmek üzere. Çok gerilere gitmeyeyim. 2000 yılında sığır varlığının %16.8'i kültür ırkı, %44'ü kültür ırkı melezi ve %39.2'si yerli ırktı. Bu oranlar 2013 yılında aynı sırayla %41.3, %42.4 ve %16.3 oldu. Rakamlar yerli ırk hızla eriyor diyor. Diğer yandan 2000-2013 yılları arasındaki kültür ırkı oranı %16.8'den %41.3'e yükseldi. Bir başka ifadeyle 2000 yılında 1.8 milyon olan kültür ırkı sığır sayısı 2013 yılında 6 milyon başa ulaştı. Aynı dönemde 4.2 milyon baş olan yerli sığır sayısı ise azalarak 2.3 milyon başa geriledi. Yerli ırklar neden sahipsiz bırakılıp kaderine terk ediliyor? Meselenin hassas yerine geliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, endüstriyel üretimle birlikte hayvanların genetik çeşitliliği daraldı. Küresel şirketler sığırları birkaç ırka indirdi. Endüstri üretiminde şu an 8 ırk hayvan kullanılıyor. Örneğin 130 ülkede Holstein inek ırkı var. İşte Türkiye'ye de bu ithal politikayı dayattılar. Ve bunun sebepleri var kuşkusuz. Dünyada 1 milyar 300 milyon insan geçimini hayvancılıktan sağlıyor. Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde üreticilerin çoğunluğu hayvanlarını köylerinin çevresindeki arazilerde otlatıyor. Fakat hayvancılıkla uğraşan insanların sayısı giderek kimi iktisadi siyasi nedenlerle azalıyor. Batıda ise hayvancılık sektörü sanayileşiyor ve et üreten firmalar giderek büyüyor. Öyle ki AB toplam tarımsal gelirlerinin yarısından fazlasını hayvan ve hayvansal ürünlerden elde ediyor. Bunlar dünya hayvan varlığının %30-40'ına sahip olmalarına rağmen dünya toplam hayvansal üretiminin %75-80'ini ellerinde tutuyor. Buna karşın Türkiye'nin de içinde bulunduğu az gelişmiş ülkeler dünya hayvan varlığının %60-70'ini ellerinde bulundurdukları halde dünya hayvansal ürün üretiminin %20-30'unu gerçekleştiriyor. Neden? Yazdım. Türkiye'ye sığır ve tavuk yetiştiriciliği dayatıldı. Bunun yolu pek verimli olmayan damızlık ithalattan geçiyordu. İthal hayvanlar ve etler, keza yemler, ilaçlar dışarıdan geldikçe yerli ırk yetiştiricileri hükümetlerce desteklenmez oldu. Sadece sığırlarımız değil, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de bilerek ihmal ettirildi. Koyun, keçi ıslahı çalışmaları kitlesel düzeyde planlanmadı. İthal sığır yetiştiricilerine yapılan desteklemeler koyun ve keçi yetiştiricileri için geçerli olmadı. Bunun anlamı vardı kuşkusuz. Bunun adı AKP ihaneti. Önceleri Türkiye'de et ithalatı yasaktı. Genç Türkiye Cumhuriyeti diğer sektörlerde olduğu gibi hayvancılık ve et sektöründe de gelişme sağlamak, istihdamı arttırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek maksadıyla kamu iktisadi kuruluşları yani KİT kurmak suretiyle sanayinin gelişmesini ve sermaye birikiminin oluşmasını sağladı. Bu amaçla Et ve Balık Kurumu, Süt Endüstrisi Kurumu, Yem Sanayi gibi kuruluşları hayata geçirdi. Ancak ne zaman Türkiye'de 1980'lerde neoliberalizm rüzgarı esmeye başladı, hayvancılık sektöründe köklü değişiklik oldu. Örneğin, kitleri özelleştirme programı çerçevesinde Bakanlar Kurulu'nun 20 Mayıs 1992 tarihi ve 3088 sayılı kararıyla et kombinaları ve soğuk hava depoları özelleştirme kapsamına alındı. 1990'lı yıllara kadar 35 iş yerinde faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumu'nun toplam 18 işletmesinin satışı yapıldı. 5 adedi bedelsiz olarak resmi kurumlara devredildi, 3 adedi ise kapatıldı. Dipnot: 1995'te özelleştirilen et kombinaları Şanlıurfa, Elazığ, Bursa, Kars, Tatvan, Suluova, Afyon, Malatya, Ağrı, Kastamonu, Bayburt, Ankara, İskenderun, Erzincan. 2000 yılında özelleştirilenler Burdur, Sivas, Gaziantep, Eskişehir. 2004 yılında özelleştirilenler Manisa ve Samsun. Devredilenler Kayseri, Konya, Fatsa, Yüksekova, Kızıltepe. Kapatılanlar Zeytinburnu, Haydarpaşa, Trabzon. 27 Nisan 2013 tarihli resmi gazetenin 4553 sayılı kararı ile Et ve Balık Kurumu'nun adı Et ve Süt Kurumu olarak değiştirildi. Niye oldu bunlar? Aynı nakaratta kitler zarar ediyor. Yetmedi. Küresel şirketler pazara hakim olmak için başka yalana başvurdu. Et fiyatları çok yüksek, ithalat fiyatı aşağıya çeker. Sonuçta 2010'da ithal yasağını AKP iktidarına kaldırttılar. Açın o dönemin gazetelerine bakın. Ekonomi haberlerinin tek konusu yüksek et fiyatlarıydı. Oyun şöyle kuruldu. 2008'de çiğ süt fiyatının düşürülmesi sonucunda başlayan kriz nedeniyle ne yaptılar biliyor musunuz? 1 milyon baş verimli süt ineğimizi kestiler. Hayvan varlığının azalması ve 2009'da kırmızı et fiyatının yükselmesiyle sütteki kriz yanında kırmızı ette de kriz yaşanmaya başlandı. AKP iktidarı krizi önlemek ve et fiyatını düşürmek için et ve hayvan ithalatına izin verdi. aynı zamanda küresel şirketlerle işbirliği yapılması maksadıyla sıfır faizli kredi vererek yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etti. Ülkede hayvan olmadığı için verilen kredi ve desteklerle sığır ithal edildi. İtibarıyla elinde yerli hayvanı olan ve buna yatırım yapan orta ve küçük düzey besiciler ya battı ya da piyasadan çekildi. Büyükler ise bu sarsıntının şiddetiyle sektöre daha fazla yatırım yapmaktan vazgeçti. Dipnot, kimi üreticiler kasıtlı olarak hastalıklı hayvanların Türkiye'ye sokulduğunu iddia etti. Bu ne kadar doğru bilemeyiz. Bildiğimiz ithal hayvanların son derece sağlıksız olup sık sık hastalanmasıdır. Nihayetinde 2011 krizinden sonra yerli üreticilerin sektöre ilgisi azaldı ve üretici sayısı hayli küçüldü. Köylünün geçimini sağladığı kapısının önündeki 3-5 ineği de kayboldu. Ardından üretici köyde yapacak işi kalmadığından çocuklarıyla şehre gitti. Keza Güneydoğu Anadolu kırmızısı teröre kurban edildi. Düşünün ki toplam koyun sayısının %46.3'ü, keçi sayısının %36.8'i, sığır sayısının %28.4'ü, manda sayısının %23.2'si Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizdeydi. Türkiye benzeri nedenlerle canlı hayvan ithalatına mecbur bırakıldı. Sadece bu değil, yükselen et fiyatlarını dengelemek için karkas ve kasaplık et ithalatı başladı. Dipnot, karkas et hayvanların et ve kemiklerinden elde edilen, üzerinde yağ deri kısmı, kas girişi, sinir ve kan damarı bulunan çizgili kas, iskelet kası ve kalp kası gibi et kısımlarına verilen genel addır. AKP iktidarı hep et fiyatlarına müdahale ediyoruz dedi ama hiç maliyetlere müdahale eden olmadı. Hep bir kandırmaca ve hep bir üreticiyi halka düşman göstermek kurnazlığı. Sonuçta yerli hayvancılık pazarı bilerek yok edildi. Bunun sonucu piyasada endüstriyelleşme süreci başladı. Endüstriyelleşmiş çiftlikler yüksek maliyetleri karşılamak için yurt dışından daha fazla yabancı ırklara yöneldi. Böylece 2010'da başlayan ithalat özellikle 2011 ve 2012'de çok yoğun devam etti. 2011'de 470.796 baş canlı sığır ithalatı yapıldı. 2012'de 471.571 baş, 2013'te 193.800 baş sığır ithal edildi. ABD Tarım Bakanlığı'nın Nisan 2016'da yayınladığı Hayvancılık ve Tavukçuluk, Dünya Piyasaları ve Ticaret başlıklı rapor, Türkiye'nin sığır ithalatının 2017'de 490.000 baş olacağı öngörüsünde bulundu. Et ve Süt Kurumu'nun Ekim ayında yayınladığı Et Piyasa Bülteni'nde yer verdiği bu rapora göre ise Türkiye, ABD'den sonra sığır ithalatında dünya ikincisi konumunda. Kimse sormadı bu kadar kısa sürede yerli pazar nasıl açılır, bu yerli hayvancılığın yok edilmesi değil midir? Yapılan ithalatla ülkeye 251.339 baş damızlık sığır, 766.426 baş besilik sığır, 505.974 baş kasaplık sığır, 52.748 baş damızlık koç koyun, 5.663 baş damızlık teke keçi, 1.081.164 baş damızlık olmayan koyun, 1.063.287 baş damızlık olmayan kuzu girdi. Sadece 2011 yılında 1.028.121 canlı hayvan ithal edildi. 514.810 ton kırmızı et dışarıdan satın alındı. İthalat öyle arttı ki karkas ete büyük talep gösterildiği için etin kilosu 2-2,5 eurodan ithal edilirken talep artınca etin kilosu 4-4,5 eurodan satılmaya başlandı. Macaristan'dan Uruguay'a kimi ülkeler Türkiye'nin ithalatı iç pazarımızdaki et fiyatlarını arttırıyor diye et ihracatını durdurdu. Rakamlara bakılırsa Türkiye ete doymuyor. Bu bağlamda 31 Aralık 2018 tarihine değin 500 bin büyük baş, 475 bin küçük baş ve 20 bin ton karkas ithalatı yapılacağı ifade ediliyor. Rakamların büyüklüğü korkutucu. Tablo gösteriyor ki AKP'nin hayvancılık politikası sınırsız ithalata dayandı. Kuzudan koyuna, besiden kasaplık hayvana, damızlıktan kurbanlıklara, karkas etten kanatlı ete kadar ne varsa hepsi ithal edildi, ediliyor. 2010-2016 yılları arasında damızlık, besilik, kasaplık, canlı hayvan ve et ithalatına toplam 4.4 milyar dolar harcandı. Rakam her geçen yıl artıyor. En son kemiksiz lop et ithalatına başlandı. Sanırım sırada sucuk pastırma var. Öyle ya, yerli besi desteğine de son verdiler. Türkiye'de 200 bin ton kırmızı et açığını arttırma peşindeler. Hedefleri ceplerini daha çok doldurmak. Meseleyi daha iyi kavramak için size dışarıdan çarpıcı bilgi vermeliyim. Hollanda, 1989 yılında 50 bin yetiştiriciyle 1.9 milyon baş sığır ile et süt üretirken, 2014 yılında 3 milyon yetiştiriciyle 14 milyon 415 bin sığır ile et süt üretti. Bizde niye tersi oldu? Hollanda'ya ve benzerlerine etlerini satacakları dış pazar lazımdı. Türkiye piyasası sonuna kadar bu ülkelere açıldı. 19. ayrımın sonu. Sayfa 166.